أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث مس وجود عيني وذهني ayrımın dair. Varlığın taksimlerinden birisi de buydu ki vücut eyni ve zihni diye iki kısma ayrılıyor dedik. Ve geçen bahsimiz biraz yani karmaşık gibi gelebilir ama arz edeyim ki dikkat ettiğimizde inşallah sorun olmamalıdır. Bugünkü bahse başlamadan önce geçen bahsede herhangi bir şüphe veyahut da anlaşılmayan bir boyut var ise onu ilk önce buyurun eğer izah edeyim. Sonra yeni konuya geçelim. Var mı bir soru acaba? Evet, inşallah bir soru olmadığını görüyorum. Demek ki inşallah anlaşılmıştır. Yine de kısaca yeni arz edeyim. Geçen bahsede dedik ki vücut iki kısma ayrılır. Eyni ve zihni. Eyni yani vücudu harici, vücudu zihni yani insanın zihninde olan ve ilim olan. Yani vücudu harici ve vücudu ilmi hem diyebiliriz. Vücut ikiye bölünür. Bir harici, bir de ilmi. Bugün de mesela diyen bugünün felsefesinde de objektif ve subjektif. Vücut iki kısma bir objektif. Objektif yani eyni, subjektif yani zihni. Ve arz ettik ki objektif varlıkların bizim zihnimizde bırakmış oldukları o izlenim, o suret onların subjektif şeklidir, zihni şeklidir, zihni vücududur bizim zihnimizde, bizim ilmimizde. Kullen ilm ibarettir, tesavvurat, tesavvurat ibarettir vücudu zihnide. Buna bu şeye ve arz etti ki vücudu zihninin kapsamı vücudu eyniden daha geniştir. Çünkü vücudu zihni hatta mümtenihatı ve var olmayan, objektif olmayan mümkünatı da içerir. Ama oysa ki objektif vücut, yani vücudu eyni sadece mümkünatla sınırlıdır. O dışarıda olan vücudu eyni sadece ibarettir o mümkün olan varlıklardan, elbette mahlukat. Bir de vacipten, dışarıdaki olan vücudu eyni ya vacibun veya ve mümkünun. Arz edeyim ki, oysa ki vücud-ı zihni bundan daha kapsamlı oluyor. Ki arz edeyim ki vücud-ı zihni ibarettir hem mümkün olan varlıklardan ve hem de mümteni ve mümkün olup da var olmayan varlıklardan da onlardan da suret-i zihniye bizim zihnimizde olabilir. Bu görüşe itiraz edilmişti. İki tane itiraz. O itirazları da cevapladık. Bugün bir başka boyutuyla ele alıyoruz. Vücud-ı zihni başka bir boyutuyla ibaretti ilimden. Yani vücud-ı zihni hem ibaretti ilimden. İlim yani ne? Yani insana arz edeyim ki vücudu eyni, vücudu zihinsel vücudu eyniyi gösteren bir surettir genellikle. Yani vücudu eyniyi gösterir. Burada arz edeyim ki geçen bahslarda da yer yer işaret etmiştik ki ilmin ne kadar güvenilir olduğu konusu. Hata ve hakikat. Bunu arz edeyim ki izah etmeye çalışayım. Erzişi vücudi, zihni veya erzişi ulum. Bizim ilimlerimizin ne kadar değeri var? Yani ne kadar değeri var yani? Yani ne kadar dışarıyı doğru gösterebilir? Arz edeyim ki burada bir görüş şudur ki insanın vücudu zihnisi genellikle harici göstermekte musibdir. Yani genellikle doğru bize yansıtıyor. Yani dışarı, mesela bizim bu ilim ki, bu tasavvurat, o sureti ki, o sureti ki biz hariçten alıyoruz, genellikle arz edeyim ki doğru alıyoruz. Yani Allah Teala ki bize bu havası koyuptu, ilim edinme havası ki ibaretti mesela havası hemseden ve havası zahiriye ve havası batini var ki içerimizde bir takım hisler var, bunlar da ilimde yine müdahalesi var. Mesela kubbeyi hıyal, mesela kubbeyi vehm ve keza akl. Yani mesela Allah Teala bize bir 5 tane his koyup mesela diyelim görmek, duymak, dokunmak gibi bunlar mesela diyelim ki bu vasıtayla biz hariçten temas kurarak 5 tane de his bunun karşısında insanın kendi içerisinde koyup ki kubbeyi hıyal, hissi müşterek, kubbeyi vahime, kubbeyi müfekkire ve zakire, kubbeyi zakire ve kubbeyi akile. Yani bu hisleri ben sayayım istersen mesela. Havası, hemseyi zahire. Nedir? Mesela basire, görme gücü, samiye, duyma gücü, lamise, dokunma gücü, zaike, tatma gücü, bir de şamme, bir de kokulama. Yani havası zahire nedir? Biz bu 5 kanaldan dışarıyla temas kuruyoruz. Kendimizin
en dışında. En sonunda yazdığın o elevi neydi bak o? Erzeşi ne?
Erzeşi ulum.
Ulum mu?
Ulum. Yani. Yani. Erzeşi elm yani. Ben de ulum değil mi? Erzeşi elmdi. Mesela buraya elm gelmesin. Erzeşi elm. İlmin değeri. Elm. Yani vücudu zihni ama elmdir. Biz bu vücudu zihniyi nasıl ediniyoruz ilk başta? Bu 5 tane havası zahireyi, zahirdeki bu kanalları kullanarak zihnimizde vücudu zihni yani elm meydana getiriyoruz. Basire, samiye, lamise, zahike, şamme. Bunun da bir de havası hemseyi bir de batine var. Havası hemseyi bir de batine var. Bir de aynı zamanda. Bu az edeyim ki havası hemseyi batile, bizde hıyal, hissi, müşterek, kuvve-i vahime.
Hocam evveli havas mıydı? Doğumi havas ya doğumi havas.
His, ne bunlar ismi bunlar havası batine değiller ama isim sayarken böyle isim sayar. Kuvve-i hıyal diyeyim mesela. Kuvve-i. Kuvve-i hıyal. Kuvve-i hissi müşterek. Kuvve-i vahime.
Ama cüz-i his. Hap
işe bunlar batine. Kuvve-i zakire. Ve kuvve-i akile. Kuvve-i akile. Kuvve-i akile. Bunlar da az edeyim ki batinde. Onlar zahirdeki bizim hislerimizdir. Bunlar da kuvve-i batine dediler. Bunların da işi yine ilimle uğraşmaktır. Yani bunların da işi bu vücudu zihniyle ilgilidir. Onlar vücudu zihniyenin ilk başlangıcını meydana getirirler. Yani ilk teması kururlar. Sonra işi bırakırlar. Bunları bize ilim oluşmasını zihinde mesela diyelim ki ilmin tahakkukunun işini bırakırlar bunlara. Yani basire gördükten sonra işini kubbe-i hıyala verir. Kubbe-i hıyal hissi müştereke verir. Kubbe-i hissi müşterek işini vahimeye verir. O zakireye verir, sonra akileye verir. Yani böylece bu çalışma meydana gelmiş oluyor. Yani bunlar bizim bu beş zahir duygu ve beş batin duygu çalışır bizde vücud-ı zihni meydana gelir. Bu vücud-ı zihni yani ilim meydana gelir. İlmi biz o zaman kazanmış oluyoruz. Şimdi doğru olan görüş ve yaygın olan görüş budur ki bu havas-ı zahire ve havas-ı batine bunlar genellikle işlerini doğru yaparlar. Yani basire doğru görer, samiye doğru duyar. Bunlar işlerini doğru yapar. Bunların aslında bunlarda hata olmaz. Bunlarda hata arizidir. Yani bir takım başka sebepler müdahil olurlar. Mesela gözüyle yanıltan başka sebepler, bir takım sebeplerle dolayı göz yanılır. Biz eğer o gözü yanıltan sebepleri bilir isek gözün işinin dürüst yapmasını sağlarız. Yani mesela diyelim ki insanlar zaman süreci içerisinde bu hislerden bilgi, yani filozoflar, bilginler bunları mutala ederken bunları görmüşler ki bunların işi genellikle doğrudur. Elbette hataları da vardır, hatasız değiller. Hatalarının önleme yöntemlerini de bulmaya çalışmışlar ve genellikle o hata yöntemlerini de bulmuşlar ve demişler ki eğer biz bu hata etme sebeplerini bu havas-ı hemseyi zahirede ve havas-ı hemseyi batinede bunları yanıltan sebepleri ortadan giderirsek, bunlara tedbir alırsak bunların o yanıltı payı da sıfırlanmış olur. Dolayısıyla kuvve-i basire gerçekten o aldığı fotoğraf dışarıdan %100 mutabık olur demişler. Ama bazen de hata edebilir mesela. Örneğin misal bir düz çubuğu mesela diyelim düz bir ağacı mesela bir suyun içerisine batırdığımızda kırık görülür. Oysa ki kırık değil o. Ama demek ki o göz niye orada onun kırık olmayan şeyi kırık görüyor mesela? Diyorlar ki bu bir gözün hatasıdır. Peki bu hata demek ki bir sebep oldu. Yani o hatayı, göz niye böyle bir hataya düştü? O sebebi bulduğumuz takdirde ve o sebebe karşı tedbir aldığımız takdirde gözün o hatasını önlemiş olabiliriz. Ve duymada öyle, lamsıda hepsinde öyle. Yani demek ki birinci görüş budur ki doğru olan yani İslam filozoflarının görüşü, İslam bilginlerinin görüşü. Budur ki bizim bu vücudu zihnimiz ki bu araçlardan elde edilir, bunlar genellikle doğrudur. Elbette hataları da vardır ama biz bu hataları önleme tedbirlerini alabiliriz ve böylece hatayı sıfırlamış oluruz. Nihayetinde biz diyorlar ki İslam filozofları bizim vücud yani şeyimiz vücudu zihninin erişi değer itibarı nedir? Güvendir. Bizim doğruluktur. Biz bu erişi mesela diyelim ki toksik anlamında diyorlar ki biz vücudu zihniye güvenmek durumundayız. Vücudu zihni bize dışarıyı, vücudu eyniyi olduğu gibi gösterir. Dışarıdaki mahiyeti olduğu gibi gösterir. Ben eğer insanı vücudu zihnisi bende olmuşsa ben %100 bu insanın vücudu zihnisinin doğru olduğu kanaatindeyim. Yani demeliyim ki benim zihnimde olan vücudu zihni insan aynen mutabıktır vücudu harici insana. Öyle değil ki benim zihnimde bir başka bir şey olan harici başka bir şey olan. Öyle değil. Hayır. Benim zihnimde insandan olan tasavvur Aynı o dışarıda olanın kendisidir. Ki eğer benim zihnimdeki bu insan tasavvurunu kaleme döksem, aynı şey çıkar ki o dışarıdaki insanın mesela diyelim tahallül edip kaleme döksek. Ki bunların birebir mutabık olduğunu görürüz. Dolayısıyla bizim ilmimizin değeri var. İlim değerlidir, güvenli bir şeydir ve dışarıyı gösterir. Elbette bir takım hatalar da var. Hataları önleme yöntemleri var. Havas-ı kemsenin hatasını önleme yöntemleri, havas-ı batinenin hatalarını önleme yöntemi, mesela ilm-i mantık neyin hatasını önlemek içindir? Kuvve-i akileneyin. İlm-i mantıkta mesela biz okuyoruz ki, nasıl biz tedbir almalıyız ki kuvve-i akilemiz bizi hataya götürmesin fikir. Çünkü kuvve-i akilenin işi neydi? Fikir etmektir. Kuvve-i akilenin işi ki fikir etmektir, düşünce üretmektir. Burada kuvve-i akilenin işindeki hataları önleme yöntemi olarak mantık üretmiş oldunuz. Keza kuvve-i hıyarın bunların hepsinin hatasını önlemenin tedbirlerini biz bilahare kendimiz buluyoruz ve bunların tedbirini aldığımızda da bizim demek ki vücud-ı zeynimiz aynen mutabıktır vücud-ı hariciye. Dolayısıyla biz vücud-ı zeyniye ilim diyoruz. Diyoruz vücud-ı zeynimiz ilimdir. Eğer mutabık olmasaydı vücud-ı zeyni, vücud-ı hariciye, ona ilim denilmezdi. İlim gelme dedi. Yani benim ilmim dışarıyı bilmek demektir. Ben dışarıyı biliyorsam manası budur ki bu benim bilgim dışarıyla mutabık anlamına geliyor. Yani hata yok anlamına gelir. Yoksa aksi takdirde, hata olduğu takdirde bu ilim olmaz. Bu kuvve-i hıyar, hissi müşterek, kuvve-i vahime, kuvve-i zakire, kuvve-i akile, bunların manası, bunların işi, bunların şeyi biraz daha ilerledikçe inşallah size ortaya çıkacak. Yani bu güçler mesela diyelim ki bunların her birisinin işi nedir, alanı nedir, nasıl çalışır mesela bunlar vücudun, insan vücudunun hangi boyutunda yer almaktadırlar. Bunların bahsi inşallah felsefenin ileri sefalarında ortaya çıkıyor mesela. Kuvve-i hıyar, hatta mesela kuvve-i hıyarı diye mesela diyelim. Kuvve-i hıyar histen hemen sonra başlamaktadır. Yani mesela diyelim ki ben dokundum buna. Bu dokunduğumda burada bende bir his oluştu. Bu dokunduğum andaki bu, ki ben bunu biliyormuşum, dokunuyorum mesela. Bu bir histir. Anlıyorum ki bu bir sert cisimdir, yumuşak değil. Bu dokunma anında olduğu sürece bu histir. Ama dokunmayı mesela bu az geçtim şimdi. Ve dokunmadan aldım mesela diyelim ki. Dokunmadan aldıktan sonra bu dokunmanın benim içimde bırakmış olduğu bir izlenim var. Yani yine ben o cismin sertliğini hatırlayabiliyorum. Yani hayal edebiliyorum. Yani canlandırabiliyorum. Yani biliyorum, farkındayım ki bu cisimdeki sertlik ne kadardır. Ve bu hissi ben hatırlıyorum. Bu hissin hatırlama hali kuvve-i hıyaliyedir. Yani hissin insan zihninde, insan aklında, insan ruhunda canlanış, şekilleniş hali. Ve bu kuvve-i hıyalın işi de çok işler var. Bir olur, bizim rüya görmemiz de sağlayan kuvve-i hıyaldır. Kuvve-i hıyaldaki insanın rüyasının, yani şekilsel rüyaların insana gösteren kuvve-i hıyaldır. Mesela insan uyku aleminde bir takım manalar, hani özellikle sadık rüyalarda bir takım manalar, ilhamlar insanın ruhuna Allah tarafından verildiğinde o verilen manaya, mana manadır, mananın şekli yok. O verilen manaya şekil verip şekil olarak bize gösteren kuvve-i nedir? Hıyaldır. Yani o mana ki ruha gelir, ruh o manayı alır almaz kuvve-i hıyarımız o ruh manayla temas kurur. Temas kurduğunda diyor ki ben bunu bir şekillendireyim. Şekil verir ona. Mesela diyelim ki örneğin eğer bir iyi iş görmüşekse bu iyi işle ilgili bir iyi mana benim ruhuma geliyorsa Allah tarafından Ben kuvve-i hıyalim bu iyi işi mesela cennet olarak biz icabında mesela nedir? Canlandırır. Ben görüyorum ki mesela kendim bir güzellik içerisinde mi, bahçe içerisindeyim mesela. Bu kuvve-i, bu bahçe şeklini vermek, bu güzel şekli vermek benim o mana ki Allah tarafından benim ruhuma gelmişim, o şekli veren kuvve-i hıyaldır.
Bir şekli hakiki değil
o,
değil mi? Kendim şekil
verdim onu. Zaten o şekli biz veriyoruz. Kıyamette de, berzakta da budur. Bu çok şey görür bize. Mesela şimdi biz her iş ki yaptık, her durumumuzun bir manası var. Yani bizim işlerimiz yansıyor mana alemine, ruh alemine. Yansadığında orada kalıyor. Yarın öldükten sonra o mana alemi, yani biz kendi mana alemimizle temas kurduğumuzda mana alemimizi kendimiz canlandırıyoruz.
Yaptığımız halle yani.
Kendimiz canlandırıyoruz. Yani kendi o ruhumuzdaki manalara can, şekil veriyoruz. Eğer benim ruhumdaki manalar, yani ben ruhumu kötü manalarla, kötü melekeler oluşturmuş isemse kuvve-i hıyal benim kötü şekiller karşıma çıkarır. Görüyorum ki durmadan mesela diyelim ki ben çok kötü şekiller üretiyorum. Hilal akrab gibi, ateş gibi. Ve eğer gördüm ki yok benim mesela mana, ruhumda oluşan mana güzellikse onu güzel şeyler üretiyorum yani. Dolayısıyla insan hani diyorlar ya kendi cennetini, cehennemini kendisiyle beraber götürür. Kendisiyle beraber götürmesinin manası budur. Yani İnsanın yaptığı ruhta, yani kuvve-i akılede manaya dönüşür. Sonra kuvve-i akıleden insan öldükten sonra bu kuvve-i akılede olan manaları kuvve-i hıyal şekillendirir. Ve insan nereye gitse onu kendisine beraber bulur. Bu bazı ruh hastaları oluyor mu? Marukolya mı diyorlar, ne diyorlar ruh hastaları? Mesela durmadan kendisini yırtır mesela diyelim ki bağırır, çığırır, vurur.
Her,
bu delham. Marukolya zahir hastalığı. Bu nedir? Bunun işte kuvve-i hıyaliyesi şey oldu, harap oldu. Bu adam mesela diyelim ki içerisindeki manaları kötü şekillendirir. Kendisi üretiyor yani. Burada mesela kendisinin karşısında çok çirkin manalar ve çok korkunç suretler ürettiği, orada korkur, bağırır, çığır, gelir oraya, orada bakar yine aynı şey orada. Niye? Kendisine beraber götürür.
Cinleri görür belki
adam. Yok, onu kendi içinden üretir yani birçok şey.
Cinler olsun.
Mesela diyelim ki bu malikoliye hastalığı, kuvve-i hıyalın ne olmasıdır? Zedelenmesidir. Yani dikkat ediyorsun, yani bunun tarif edilmesi. Dolayısıyla arz edeyim ki bu kuvvelerin her birisinin bir işi var. Hissi müşterekin bahişi var, kuvve-i vahmenin, kuvve-i akıleni. Bunların içerisinde efendi olan bu kuvve-i akıledir. Bu reistir. Dikkat ediyorsun, bu reistir. Geri kalan hepsi bunun nedir? Kademesidir. Bu
reistir.
Evet, işte değil. Ama bunun emrinden sonra. Şeydir. Ama ne var ki? Şeytan çalışır ki, mesela diyelim ki kuvve-i akıleki reis olması gerekir. Mesela şeytanda kuvve-i vahime reistir. Şeytanın da vücudunda reisi kimlerin nedir? Kuvve-i vahimenin. Arz edeyim ki, bazen kuvve-i hıyal insana reis olabilir. Yani o kadar yanlış yaptığından dolayı kuvve-i hıyalı getirip reislik konumuna verebilir vücudunda. Ve bu şekilde arz edeyim ki bu kuvve-i vahimenin işlerinden birisi de şeytanettir. Yani mesela şeytanlık işlerini düşünmek yani. Dolayısıyla şeytanda da mesela orucu diyorlar yani. Şeytan, niye şeytan diyorlar? Çünkü kuvve-i vahimeyle çok hilecilik üretmesinden dolayı bu kuvve-i vahime.
Vahime
zekat
diyebilir miyiz?
Ha?
Zekat diyebilir miyiz?
Vahime zekat değil. Yani kuvve-i vahime yani cüz'i manaları düşünmeyi ve bunu mesela iyi şekilde de kullanmak ve kötü şekilde de bu daha çok cüz'i manaları idrak etmeye yarayan bir güçtür yani. Evet, zeka bunların tamamıdır. Yani bu kuvve-i akıle, vahime bunların hepsinin tamamı zekadır. Bunların güzel çalışması zekadır. Velhasıl biz bunu niye dedik? Bunu dedik ki, yani bunu demekten masalı bunu istedim ki, arz edeyim ki vücudu zihnimizi oluşturan işte bu güçlerin doğru görüş budur ki bu güçler genellikle işlerini doğru yaparlar ama hatasız da değiller.
Ama hatalarını önlemek için bizim tedbirimiz de var. Dolayısıyla biz bu güçlerden oluşan bu zihniye güvenmeliyiz. Erzişi var bu zihninin. Bu zihnen ilim doğar, ilimdir, doğrudur. Bu bizim yaygın olan görüşümüzdür. Ve bu durumda vücud-u zihni neyi gösterir? Vakıya, vücud-u hariciyi. Vücud-u hariciyi gösterir. Yani başka tabirle vakiyeti. Vakiyeti gösterir. Vücud-u zihni aynedir, gösterendir, mutabıktır. Vücud-u hariciye veya da başka tabirle vakiyete mutabıktır. Bu az edeyim ki doğru olan görüş budur. Ancak bunun karşısında iki tane ayrı görüş daha var. Bu görüşün karşısında iki tane ayrı görüş daha var. Birincisi işaret ettik yer yer sofistlerin görüşü, sofistlerin görüşü. Bir de şekkakların görüşü. Sofistler diyorlar ki hani biz felsefede de yani geçen sene de bunlara işaret ettik yani sofistler kimlerdir? Yani ilk olarak Yunanistan'da çıktılar bunlar. Bunlar aslında avukatlık yapıyorlar dedik. Sofistler aslında avukatlardı. Niye avukatlık yaptılar? Yani büyük bir mülk geçti Yunanlıların eline. Yunan halkı bu mülkü paylaşmaya başladığında buna da yargı olarak herkese ne geçişmesi gerekir, kimin ne sahibi olması gerekir, buna mahkeme karar vermesi gerekirdi. Bu sefer bir takım bilginler mesela geldiler dediler ki biz sizi mahkemede savunalım, çok pay sahibi edelim. Geldiler, parasıyla vekil oldular. Yani avukat oldular. Avukatlık da bu sefer ne yaptılar? Kendi müvekkillerini savunmaya kalktılar. Yalan doğru bir takım mugaletelerle, yani yanlış bilgilerle hakimi yanıltarak kendi şeylerine, müvekkillerine daha çok bir pay almaya çalıştılar. Sonuçta bu davalar o kadar ilerledi ki bu hakim, bu avukatlar aslında dediler ki ya biz öyle yani yalan doğru bir şeyler elde ediyoruz. Demek ki yalan doğru diye bir şey yoktu. Doğru da odur ki ben kendim ne yapabilirsem, benim kendi düşüncem, kendim ortaya koyduğum performans, işte doğruluk odur. Bu nihayetinde ilerleyerek şu düşünceye meydana getirdi. Dervake, vakiyeti bi gayres fikri insan vücut ne dair? Gerçekte insanın düşüncesinden başka bir gerçek yoktur. Gerçek odur ki ben ne düşünürsem o gerçektir. Ki dolayısıyla vücud-ı hariciyi, vakiyeti, fikrin dışında, zihnin dışında vakiyet inkar ettiler. Bu durumda onlar için artık ilim diye bir şey kalmadı. Niye? İlim ismi, vücud-ı zihin diye bir şey kavram kalmadı. Vücud-ı zihin neydi? Bizde vücud-ı zihni harici gösterir. Haricin aynasıdır. Vakiyetin aynasıdır. Onlara göre artık bir tane vakiyet kalmadı ki vücud-ı zihni onu göstermiş olsun. Dediler ki vakiyetin kendisi ibaretli düşüncede.
Bu sofistlerin görüşü.
Sofistlerin görüşü. Ve dolayısıyla arz edeyim ki vakiyet-i hariciyeyi inkar edince erzişi, vücud-ı zihin diye bir kavram artık onlar için kalmadı. Aslında vücud-ı zihni kalmadı onlar için. Vücud-ı zihni kalmıyor ki bu durumda. Diyelim ki vücud-ı zihni mesela diyelim ki vakiyetle mutabık olsun. Yani vakiyet yok aslında ki böyle bir şeyde. Fakat vakiyet kendi vücud-ü zihnidir. Vücud-ı zihnindeki onun ötesinde bir gerçek yok ki onunla mutabık olsun veya olmasın. Diyelim ki vücud-ı zihninin ne kadar bir değeri var. Ne kadar bir güvenilirdir. Bunun bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla vakiyeti inkar ettiler. Diler ki vakiyet sadece ibaretli bizim kendi düşüncemizde. Biz neyi doğru bilirsek o doğrudur. Neyi düşünürsek o gerçektir. Bizim düşüncemizin ve bizim bilgimizin dışında bir gerçek ve doğruluk yok ki bazen biz o doğruyu bulalım, o gerçeği bulalım, bazen de bulmayalım, hata edelim. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sadece hakikat fikirdir, düşüncedir. Bu da aslında hem ki bir görüş, sofistler ayrı bir görüş. Yani ne inkar ettiler? Bunların inkarı vücudu hariciyeyi inkar etmek olur. Vücudu hariciyeyi inkar ettiğinde daha artık erzi şeyi, vücudu zihni diye bir kavram onlar için kalmıyor. Vücudu zihninin kendisi vakiyetten ibaret olur. Vücudu zihni. Bu aslında hem ki bu da bir görüş. Ki bu görüş doğru görüş değil. Ve arz etmiştik daha öncelerde Sokrates, Aristo, Aflatun ve İslam düşünürleri bütün genellikle herkes bu düşünceden yani o büyük filozoflar, büyük düşünürler
bunu reddediyor.
Bunun reddi için çalışmışlardır. Ve arz edeyim ki bunun reddini çeşitli yönlerle reddetmişlerdir. Bunların muhalifesini yani bunların o yanıltıcı düşüncelerini, yanıltma anlamındaki istidlallarını azizlerim reddetmişlerdi ve batıl olduğunu ortaya koymuş. İbn-i Sina da diyor ki yani bunlar reddediyor delillerini dedikten sonra nihayetinde şu sözü deyir. Diyor ki ama eğer geldik bir adama geldik gördük ki bütün bu delillerimiz onun için bir anlam taşımadı. Bütün bu delilleri ikame ediyor isekse etmemize rağmen o ne dedi? Dedi ki yok, vakiyet yoktu. Yani artık mesela yani dışarıda mesela ben diyelim ki ateş yok diye ateş yok. Ben fakat zihindeydi. Ben diyelim ki dışarıda mesela yılan akrep var dedi yoktu. Dedi böyle bir insanın da artık tek çaresi şu an kadar ki madem onu gerek ateşin içerisine koyarsın. Ve az edeyim ki işkenceye tutarsan diyesen ki dese ki niye bana bu zulmü yapmışsın? Niye beni ateş atıyorsunuz?
Sen inanmırsan ha sen.
Diyelim ki kardeşim sana bir ateş yok ki. Senin düşüncendi bu. Bu senin düşüncendir. Bizim suçumuz yok. Sen kendin ateşi düşünürsün. Düşünme ateşi. O diyor ki ateş düşünceden ibarettir. Onu atarım ateşte yazsın. Biz diyelim ki bu ateş gerçek değil ki sen niye böyle bağırıp çağırırsan mesela şeklinde. Buna tek çaresi o olur.
Kim deyip bunu?
İbn Sina.
Güzel.
Bütün deliller yeterli kalmadığında çare odur demişim. Şimdi istersen bu bölümü biraz okuyalım. Bu birinci görüş, yani iki tane görüş arz ettim. İslam'ın doğru görüşünü Müslümanların, filozoflarının ve büyük filozofların bir de hatalı görüşün birisini arz ettim ki bu sofistaların bir ayrı görüş de var. Kitabı okuyalım ondan sonra ona gelelim. Meseleyi vücud-ı zihni az yek zaviye-i diğer ki mevrud-i mutalaa karar girer. مربوط می شود به ارزش واقع نمایی ادراکات وجود ذهنی başka bir açıdan zaviye nasıl başka bir açıdan mutala edildiğinde incelendiğinde merbut olur be erziş واقع نمایی ادراکات ادراکاتın bizim idraklarımızın bilgilerimizin ne kadar gerçeği göstermesinin değeri gösterme değeri yani merbut می شود به این که İdrakat ve hissiyat ve tesavvurat ma derbari alemi hariç çi endaze vakinimaz yani şuna merbut oluyor ki bizim idraklarımız hislerimiz, tesavvurlarımız hariç alem hakkında ne kadar gerçeği yansıtıyor yani ne kadar değeri var. İki az mesail-i muhim iki az kadim-ül eyyam murd-i muteveccüh felasife budes ines ki eski zamanlardan itibaren filozofların dikkatini çeken mühim meselelerden birisi şudur ki aya onçı ma bi vesile-i havas ya bi vesile-i akl derbare eşya idrak mı kunim acaba biz o hislerimizle saydık onlarla ya akılla eşyadan idrak ettiğimiz şey bu vakı ve nefsül emir mutabıkat tare gerçekten mutabık midir vakı ve nefsül emir aynı şeydir vakı yani gerçek nefsül emir yani gerçek nefsul emir ve vakı ile mutabık mıdır? Ya ne? Yani ona ona aynı uyuşur mu, uyuşmuyor mu? Evet. Nefsul emrin birçok başka manalarda var. Yani nefsul emir biraz daha derin bir anlam ifade ediyor. Vakiden öte. Ama bunu ileride inşallah göreceğiz siz. Yani nefsul emir. Mesela bazı filozoflar sırf nefsul emir hakkında risale yazıyor. Mesela onlardan birisi de mesela Mustafa Sanzade Amur dedi ki nefsül emr hakkında risalesi var. Gruh Çin'in farz mükunen ki berk az idrakat-ı hissiye akli ma vaki ve nefsül emr mutabıkat daret. Bir grup bu doğru düşünenler diyorlar ki
biçinin fərz müqayən, belə düşünüyorlar ki, bərxəz idrakatı hissi və ya əqli ma bizim hissi və aqli idrakatımızın bir qismi babaqı və nəfs-i əmr mutabiqət darab, vaqiyə və gerçəyə uymaqdadır. Və bərxin nə darab? Bir qismində uyğun gerçəyə yansıtmıyor. Onun idrakatı ki, babaqiyyət mutabiqət, həqiqət xan demişdir. O idraklarımız, o bilgilərimiz ki, vaqiyyətlə mutabiqdir, ona haqqət diyoruz. Onun için ya doğru diyoruz. Onun için ki mutabık neyiz? Hata namı demişler. Onlar ki az edeyim ki mutabık değil, onlara da hata diyoruz. Hata idraki, hata olan idraki. Ma pari ez hatayı havvasıra mişnasın. Biz diyoruz ki felsefede hislerin bir takım hatalarını tanıyoruz, biliyoruz. Basire, samie, zayike, lamise, şamme bu mesela diyelim hisleri saydı burada. Görmek, duymak, tatmak, lems etmek, bir de kokulamak, caizul hatas. Bunların hepsi hata edebilirler. Dereyni hal ekser idrak, bu bazısı, yani bununla birlikte ki bunlar hata edebiliyorlar. Dereyni hal ekser idrakat istima eyni hakkates. Bizim hissi idrakatlarımızın çoğusu aynen hakkati yansıtmaktadır. Ma şeb ve ruzura, duri ve nezdikira, buzurgi ve küçüki hacmira, biz geceyi, gündüzü, uzağı, yakını, bir hacmin küçüklüğünü, büyüklüğünü, duruştu ve nermira, sertliğini bir şey, cismin ve yumuşaklığını, serdi ve germira, soğuk ve sıcaklığını, ba hemin havas teşhis mi deyim, mesela deyim bir takım şeylerin, bu özelliklerini bu hislerle teşhis ediyoruz. Ve şek ne darim ki eyni hakikates, bu durumda da şekkimiz olmuyor ki bu teşhisimiz hakikatin ta kendisidir. Ve hatanız, yani bir takım çoğunlukla böyledir. Ama bazen de hatası var. Yani mesela diyelim ki ben bir şeyi büyük görüyorum, küçük görüyorum ama büyük oluyor mesela. Bir şeyi mesela diyelim ki soğuk biliyorum ama mesela diyelim ki başkası onu sıcak görebiliyor. Mesela böyle. Hemçinin aklıma caizul hatas. Aklımız da yine doğru düşünmesine rağmen bazen de hata edebilir. Hatası caizul hatadır. Yani hata etmesi mümkündür. Mantık bereyi cilogiri az hatayı akl der istidlal ateş tedvin şüdes. Mantık bu aklın hatadan önlenmesi için aklın istidlalında hatasını önlemek için tedvin olmuştur, yazılmıştır mantık. Der eyni hal ekser istidlalat-ı akli ma hakket es. Bununla birlikte akli istidlallarımızın çoğunluğu hakkattır. Ma ungah ki mesela kalemhayı ziyade dadu sted darim. Mi diyor mesela diye bir alışveriş mağazacı. O zaman ki birçok kalemhayı ziyad yani birçok tür yani birçok mesela diyelim ki çokluca kalem hazır yani çokluca. Çokluca alışverişimiz var. Daha da sted alışverişimiz oluyor. Ve bir dihara daha da sted darim ve bir dihara ki yek cava bir dihara yek cava bizden karihara bizden karihara cayı diger cem. Mesela bir dihya borçlarımızı bir yerde bizden kariha alacaklarımızı başka bir yerde cem topluyoruz ve ziyektiger tefrik mi konum birbirine mesela çıkarıyoruz diyoruz bu kadar alacağımız var bu kadar ödeyeceğimiz var bunları getir birbirine karşılaştır ve çıkarıyoruz ne kadar ödedik ne kadar kaldı gibisinden yek emeli fikri ve aklani encam eden bu durumda bir fikirsel ve aklı iş yapmış oluyoruz. Yani bunları düzenlemekte, bunları toplamakta, çıkarmakta bir aklı ve fikirsel iş yapıyoruz. Ve eğer der hine emel dikkat kafi kerde başıyım. Bu yaptığımız işte, yaptığımız iş anında gereken yeterlice dikkat eder isekse şek ne derim ki hasile cem ve tefrikuma eyni hakkedes. Bu durumda şüphemiz olmaz ki bizim bu toplama ve çıkarmamız hakkatin aynısını yansıtıyor. Yani bu durumda şüphede kalmıyoruz ki acaba biz hata ettik diye bir şeye kaygıya düşmüyoruz. Veli sufist hayi Yunan'ı ki kabilen hem az onha yad kerdim ama Yunan'ın o sufistleri ki daha önce de onlardan onlardan andık onları onlara yad kerdim onları andık tefavudu hakkat ve hatara münker şudan hakkat ve hatanın farklılığını inkar etmiş. Demişler ki hakkat ve hata diye bir şey yok. Bütün vücudu zihni aynı şeydir. Hem hakikati de odur, hatası da odur. Yani öyle değil ki vücudu zihni dışarıda bir şey olan onu yansıta ki diyesen ki bazen uyuyor bazen uyumur. Yok öyle bir şey yoktu. Ve goften herkes her gune ehsas kuned ve her gune biyendişet berey u haman hakkates. Demişler ki herkes nasıl hisseder ve nasıl düşünürse onun için hakkat odur. Neyin ki bir hakkat var, ben bazen hakkatı buluyorum, bazen de bulmuyorum. Orha goften miqyas hemeçiz insanes. Dediler ki her şeyin ölçüsü insandır. Ve sofistha ya sofistayyan esasen vakiyyet ra inkar kerden. Sofistler aslında gerçekte gerçeği inkar etmiş oldu. Dediler ki bir gerçek yok ki bizim düşüncemiz bazen ona isabeti de bazen isabet etmiyor. Ve çün vakiyyet ra inkar kerden diğer çizi baki ne manta idrakat ve hissat insan der sureti mutabakat ve on hakkat. Çünkü bu hakikat inkar ettikten sonra da bir şey kalmadı ki diye denilsin ki insanın idrak ve hissasları ona mutabık olduğunda hakikat olsun ve der sureti edem mutabakat hata, ona mutabık olmadığında hata olsun. Böyle bir şey artık kalmış olmuyor. İn kuru masir bas Sokrat hem bunlar Sokrat'la aynı asırda bulunmuşlar. Yani esas Sokrat mukarın es, bak payanı doğrayı sofistayan, yani Sokrat'ın asrı sofistlerin döneminin sona ermesine yakındır. Aynı döneme denk gelir. Çünkü Sokrates geldi bunları. Mücadele etti aslında bunların sonunu getirdi.
O da şeydi, Yunanlı mıydı?
O da Yunanlı, evet. Ve kendisini de şehit ettiler bunu. Sokrat ve Eflatun ve Aristo berzi din hakiyam kerden Sokrat büyük üstad olarak Eflatun onun öğrencisi, Aristo da Eflatun öğrencisi olarak bunların aleyhine kıyam ettiler. Portukarus ya Portukaras ve Gurgias bu şahsiyet-i ma'ruf sofistayı bir başarı. Bu ikisi de ki sofistaların önde gelen ön iki kişisidir. Tanınmış kişisidir. Evet. Bunlar da ise yani bu Sofistai Mektebi'nin kurucularıdır bu ikisi. Arz edeyim ki o, bu durumda biz yani şey öğrenmiş olduk. Yani biz buradaki bu düşünceyi yani bildik ki insanın ilminin değeri var, vakiyeti yansıtıyor, hatası da vardır, hatasını önleme yöntemlerimiz de vardır. Ve bildik ki Sofistailer gerçekten yanılmışlardır. Ne onların dediği doğru değil. İnsanın düşünce ötesinde bir gerçek vardır. Bu gerçek bizim vücudu zihnimiz bazen bu gerçeğe uyuyor, mutabık oluyor, ilim oluyor. Bazen de uymuyor, hata oluyor diye buraya kadar okuduk. Ama ikinci grup, bu biraz diyesem bakıyorum ki uzayacaktır ve vaktimiz da bitmek üzeredir. Daha sizi yormayayım, burada kalsın inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ta'lim.